Doktor Ekrem Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. İçinde bulunduğumuz saat itibariyle tam kahvaltı saati bazıları için, biraz daha geç kalkanlar ya da işini gücünü yapıp kahvaltıyı daha geç edenler için. Ama önce size sormak istiyorum. Sever misiniz kahvaltıyı?
Elbette. Kahvaltısı ben evden çıktığımı hatırlamıyorum. Kahvaltı zaten mütehassıslar tarafından da çok tavsiye edilen bir öğün. Hatta eskiler derler ki kahvaltıyı iyice yap, öğle yemeğini dostlarına, akşam yemeğini düşmanlarına ver. Biz üçünü de kimseye vermeden yiyenlerdeniz. Bazen iki öğün ama bazen üç öğün yiyoruz. Hafif yemeye çalışıyoruz ama kahvaltı vazgeçilmez bir öğün. Evet. Bir de insanın alışmasıyla alakalıdır. Biz çocukluğumuzdan ciddi kahvaltılara alıştık. Dedem, babaannem çok ciddi kahvaltı ederlerdi. Kahvaltı sofraları neredeyse öğle yemeği, akşam yemeğinden daha zengin ve ciddi olurdu. Yani yemeklerin ne olduğu mühim değil. O kahvaltıya verilen ehemmiyet çok mühimdi. Kendi çocukluğumda da biz de gördüm. Onun için kahvaltıya alıştık. Kahvaltı etmediğim zaman büyük bir eksiklik hissediyorum ben. Kahvaltı etmeyenleri de şaşıyorum nasıl dayanıyorlar. Ama sonra diyorum bu bir alışkanlık oluyor. Evet. Alışkanlık olunca insan tahammül edebiliyor. Bir de yani böyle bir muhtaç etmesin Allah tabii. Bir poğaçayla ya bir açmayla ben kahvaltıyı pek geçiremiyorum. Bizim kahvaltımız biraz tantanalı oluyor. Yani peyniri, reçeli, yağı, efendim evet, tereyağı varsa kaymağı veya ona benzer iş yumurtası, ekmeği, çayı falan biraz tantana veya...
Ama olması gereken o. Sizin şimdi bizim tantana dediğimiz...
Mutlaka salatalık, domates gibi evet, bir sebze, yeşillik olması. Öyle gördüm, öyle gördüm. Her zaman yumurta değil. Bazen yumurta, bazen haşlama, bazen yağda yumurta, bazen omlet, bazen ona benzer şeyler. Varsa börek, çörek. Onlar bir de göz zevki de mühimdi. Evet. Sabah kahvaltısı günün en güzel saati. Hatta eskiler de derler, insan sabah kahvaltısı yaparsa, eski ahlak kitaplarında da yazıyor, en başta başkasının malında gözü olmaz. Ondan
evet,
sonra su
aç olmadığınız
zarar
için
zarar vermez. Evet, ağız kokusuna mani olur. Bir takım, yani bunun çok faydaları var sabah kahvaltısının. Eskiler kahveyi çok severlerdi malum. Kahve içmek için altını doldurmak lazım. Aç karnına kahve içilmez. Buna kahvaltı demişler.
İsmi
kahvaltı
buradan geliyor. Ama eskiden evet, de bu kadar teferruatlı mıydı onu soracağım.
Değildi.
Bir de
değildi.
Tabii şimdi biz kahvaltı diyoruz. Şimdi biraz önce siz de saydınız. Aşağı yukarı hemen her evde. Ben
aynı
çok
bir
şarküteriyi sevmiyorum kahvaltı sofrasında. Ama aşağı yukarı işte o et ürünleri haricinde benzer kahvaltılar
evet,
hemen her evde var. Ama eskiden böyle değildi tabii.
Şimdi nasıl bazıları sabah kahvaltısında, mesela bu bir kültür meselesi. Avrupalılar breakfast, oruç açma gibi bir tabir kullanıyorlar. Yani
açlıktan sonra yenen ilk yemek.
Araplarda da futur, kahvaltı, oruç açmak demektir. Bizde kahvaltı enteresan yani. Türklerin buna oruç açma gibi tabir kullanmayıp da kahvaltı demeleri enteresan.
Bu kahve daha önemli demek
kahve ki. Kahve çok mühim. Tabii kahvenin de gelişi çok yeni. Ondan önce ne yapıyorlardı? Kahvaltı bize ciddi bir öğündür. Dünyanın her yerinde ben az çok kahvaltı kültürlerine vakıf oldum gezilerim sebebiyle. Yani Türkiye kadar kahvaltıya emniyet veren başka ülke yoktur. İngilizlerin çok basit bir kahvaltısı vardır. Fransızların bir kruvasan alırlar. Yanında bir kahve bundan geçirirler. İspanyollar keza. Yani Avrupa'da kahvaltıya çok emniyet verilmez. Ben yurt dışına gittiğim zaman hep kahvaltıda sıkıntı çekmişimdir. Yani kahvaltı için restorana indiğinizdeki otelde umumiyetli yapılıyor. Her şey var ama yiyeceğiniz hiçbir şey yok. Zeytin yok. Geçenlerde Hindistan'a gittim ben. Güzel bir otel. Varay oteli. Her şey var. Fakat yiyecek hiçbir şey bulamadım. Sonra neyse şef, hoş da bir çocuk vardı şef. Ona dedim bakın biz peynir yeriz. Zeytin yeriz. Tereyağı yeriz. Reçel ve bal yeriz. Ve yumurta yeriz. Not aldı onlar ciddiler. Hemen baktım ertesi gün sabah kahvaltısında. Onların hepsi
vardı,
hazır edilmiş ve rahat ettik. Ekmek zaten iyi kötü bulunuyor. Çay, kahve zaten bulunuyor. Bu kültürler farklı. Bizim kahvaltı kültürümüz soframızın zenginliği gibi zengin. Mesela Fransız mutfağı çok zengindir ama kahvaltısı için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.
Onun da ekmek çeşitleri,
ekmek
bol
çeşitleri çok, peynir çeşitleri
seviyorlar.
Çok. Ama mesela kahvaltıda onu yemiyorlar. Çörek yiyorlar, pasta yiyorlar. İngilizler de
şekerli,
böyle. Şekerli şey yiyorlar. Belki de kendilerine cevap. Herkes çalışıyor çünkü orada. Almanlarda hele neredeyse hiç yok gibi bir şey.
Kuzeye doğru gittikçe zaten ekmeğin üzerine reçel sürüyorlar. Yanında bir kahve ve bitiyor.
Evet. Yani yurt dışı seyahatlerimin çoğunda ben sabahları bir kafeye gidip onların sandviçleri vardır. O sandviçlerden yemeği tercih ederim. Ondan sonra da bir tatlı çörek yemeği tercih ederim. Hani tatlı yerine onu, tuzlu yerine onu, başka çare yok.
Orta yolu bulmuşsunuz.
Yoksa bulamazsınız gittiğiniz yerlerde.
Ama burada bile mesela biz eğer evde kahvaltı etmiyorsak dışarıda bir şey yiyeceksek yine bir sandviç
evet,
tercih
ama
ediliyor.
İşte,
ben de açmak,
şimdi mesela,
poğaça
şimdi mesela bir açmayla kahvaltı edenler var. Eskiden de öyle az kahvaltı, basit kahvaltı edenler vardı. Tantanalı kahvaltı edenler de vardı. Mesela saraydaki bazı kahvaltı menüsünü görüyoruz. Ha bir de şu var. Kahvaltı saatleri. Eskiler sık ve az yerlerdi. Kahvaltı kuşluk vakti yapılır. Saat 10 gibi, 9-10 arası yapılır.
Erken.
Sabah namazında kalkarlar. Hmm. Sabah namazından sonra az bir şey yerler. Kuşluk vaktine kadar dayanır, götürür o insanı. Kuşluk vakti okkalı bir kahvaltı ederler. Öğle yemeği yemezler. Öğle ve akşam yemeğini ikindi vakti yerler. 4-5
tek gibi. Bir öğün mü?
Evet, bir öğün. Çünkü erken de yatarlar. Arada acıktıkları zaman ufak tefek atıştırmalar, meyve vesaire yerler. Buna mesela gece yenilene yatsılık adı verilir. Kışın kuru, yazın yaş meyve yenir mesela. Bu iki öğün çok yaygın da eski Osmanlı kültüründe. Ama ara öğünleriyle.
Şimdi biz de Balkanlara gittik. Onlarda da mesela aynı şey var. Kalkıyorlar erkenden. Evet. Bir şeyler atıştırıp işe gidiyorlar.
Evet.
Sonra işleri evleri yakın birbirine. Evet. Eve geliyorlar veya iş yerine kahvaltı. Ama evet, gerçekten bir kahvaltı. Evet. Sonra o dediğiniz gibi öğle yemeği atlanıyor. Sonra zaten mesaileri erken bittiği için 3.30-4 gibi geliyorlar. 4.30 gibi, evet, sofraya oturuyorlar. Akşam yemeği yeniyor artık o gece, yani yaz veya kış, evet, olmasına göre. Sonra tekrar arada bir şeyler yenirse yeniyor ama yani yine de yeniyor. Yine de boş durmuyor, mutfak sürekli üretiyor.
O zaten öyle. Benim dedem sabah namaza giderdi camiye, oradan dükkanını açardı. Hafif bir şey yerdi dükkanında. Onda veya açıp yer giderdi, dükkanını açardı. 9'a 10'a kadar orada oturur. Sonra eve gelir, mükellef bir kahvaltı eder, tekrar gider. Umumiyetle de ikindi vaktinde okkalı bir yemek yerdi. Gece de meyve, çörek, ufak tefek şeyleri severdi. Yatsılı kuru yemiş gibi şeyler yerlerdi. Demek bu eski kültürün bir yansıması. Ama üç öğün adeti de var. Şimdi bir kere kahvaltı adeti bizde kuvvetli. Saati değişebiliyor. Ama köylük yerlerde, hatta şehirlerde, şehrin yerlisi olmayanlar arasında kahvaltı kültürü zayıftır. Onun yerine çorba içilir.
Evet.
Bu İstanbul'da böyle, Bursa'da böyle, köylük yerlerde de
sabah
böyle.
Sabah erken açılan çorbacılar, evet, hala var.
Evde pişen çorbalar var. Bu çorbalar hangi çorbalardır? Umumiyette mercimek, ezogelin gibi, tarhana çorbası gibi çorbalardır.
Biraz bunun yanında kıvamlı kalın çorbalar mı değil
kıvamlı mi? Çorbalardır. Evet. Sulu çorbalar değildir, kıvamlı çorbalardır veya taneli çorbalardır. Yanında da ekmek yenir. O zamanki ekmekler yufka ekmektir. Hatta bazen o ekmeğin arasına peynir konup sıkma haline getirilir. Dürüm gibi. Bir yandan ondan, bir yandan çorbadan yenir. Bu ben İstanbul'da yaşayanlarda da, Anadolu'da yaşayanlarda da bu benzer kültürü gördüm. Mesela çay, kahve, sabah kahvaltı bilinmiyor. Çocuklar süt içerler İstanbul gibi yerlerde. Mektebe gitmeden önce basit. Yani bu anlattığım kahvaltı her yerde yok. Peyniriyle, reçeliyle, balıyla yapılan kahvaltı, hı hı, çok yaygın değil. Ama var. Var. Bilhassa burjuva evlerinde muhtemelen bu şekilde
zaman
yapılıyor.
Zaman olarak bir takvim vermek mümkün mü? Yani hep mi böyle? Yoksa çorbadan kahvaltıya bir geçiş
Murat,
mi?
Sultan II. Murat devrindeki kahvaltı menüsünü biliyoruz. Mesela bu saydıklarımız oralarda var. Kaymağından balına kadar. Hatta Fatih Sultan Mehmet'e zaten bir bayram günü bir köylü gelmiş, bir şiir yazmış. İşte gezindiğin çayırı da çimen olsun, yediğin balından kaymak olsun diye Fatih çok beğenmiş. Efendim demiş, nesini beğendiniz, basit bir şiir olur mu demiş. O en sevdiği şeyi bana layık gördü. Yani balından kaymak kıymetlidir malum. Ya bu kültürümüzde var. Bu çorba adetinin ben son zamanlara da başladığını düşünüyorum. Yani öteden beri Anadolu'da var ama şehirlerde de köyle şehir arasındaki irtibattan sonra bunun kolay, basit, ucuz ve doyurucu bir yemek olduğunu.
Bir de akşamdan kaldıysa da değerlendirme imkanı
zaten öyle
bulabilir.
Zaten ekseri insanlar. Zaten ekseri biliyorsunuz yiyecek saklama imkanı yok, buzdolapları yok. Hı hı. Evlerin sarnıçları var, kuyuları var ama buraya her yemeği koyamazsın. Mesela dünden pilav kaldıysa ne yapacaksınız bunu? Bu bir şey yaramaz. Ertesi gün zaten pişen pilav bir şey yaramaz. Yani temcit pilavı bile sevilmez. O gece ısıtılan pilava temcit, hı, pilavı derler. Sahura ısıtılanabiliyorsun. Sahurda çünkü temcit okunur ki. Temcit, hı, la havle ve la kuvvete illa billah demek. Müezzinin sahura çağırmasına temcit derler. O gün kalkıp da gündüzden kalma pilavı ısıtırlar, insanın önüne koyarlar. O pilav sevilmez. Hı. Sevilseydi temcit pilavı gibi önümüze koyma bu lafı derlerdi. Hı. Düşün, o bile makbul değil. Ertesi güne o hiç yenmez. Sertleşir. Eskiden şimdiki gibi tencereler yok ki.
Evet,
teflon tencereler. Bunu çorbaya çevirirler veya muhallebiye çevirirler. Muhallebiye çok yakışmaz ama çorbaya yakışır.
Yoğurt çorbasına.
Evet, yoğurt çorbasına, yayla çorbasına veya pirinç taneli çorbaları çok yakışır. Bu anladığım kadarıyla pratikliği, ucuzluğu, kolaylığı itibariyle, evet, tercih edilmiş. Ama bu evlerdekinden bahsediyorum. Çorbacı dükkanları çok eskiden beri var. Öyle ki gayrimüslimler çalıştırıyor ümmetle çorbacı dükkanlarını. Sabahleyin namaza gidenler ellerindeki kaseleri bu çorbacı dükkanına bırakıyor. Çünkü çorbacı o saatte açık. O saatte dükkan açık olmaz. Namazını kılıp dönen çorbasını alıp eve gidiyor. Çorbaları başkaları gayrimüslimler pişiriyor. Onun için gayrimüslimler Anadolu'da İstanbul'da çorbacı demek adettir.
Yani laf siz, buradan geliyor.
Biz gidemeyiz, bizim namazımız var. Sizin yok, siz pişirin çorbayı. Bizim yerimize hesabı.
Evet, iş bölümü yapmışlar.
İş bölümü yapmışlar. Bu çorbalarda ekseri ağır çorbalarda, doyurucu çorbalarda en başta paça çorbası gelir. Bu Anadolu'da hala bu adet var. Taşra şehirlerinin bazılarında, eski ama taşra şehirlerinde namaza gidenler elinde çinko kapları ben gördüm. Tabii çorbacılar artık Müslüman ama çorbacı bırakıyor. Herkesin şeysi belli zaten. Namaz dönüşü alıp eve götürüyor ve çorba içiyorlar.
Evde içiyorlar.
Buradan anlıyoruz ki.
Ne kahvaltı edilmiyor.
Buradan anlıyoruz ki sabah kahvaltılarında çorba içmek aslında eski bir adet. Yayılması belki bunun ucuzluğu, pratikliği sebebiyle, evde hazırlama imkanları sebebiyle sonradan olmuş.
Bunlar zor çorbalar tabii. Evde yapılabilecek
tabii,
çorbalar değil.
Değil,
yani
değil tabii. Bir paça çorbası, işkembe çorbası yapılamaz. Yapılamaz. Ama bunlar besleyicidir, doyurucudur. Bir de çorba sıvı olmakla beraber çok doyurucudur. El ekmekle yenirse ve de kıvamlıysa. Bir de mideye ağırlık vermez. Yani sabahleyin lök gibi mideye oturmaz. Onun için muhtemelen çorba midenin dostudur. Ve Müslüman yemeği olarak görülür çorba. İsmi bile biliyorsunuz Arapçadan gelmedir. Soup, çorba, şurba, şirbe içilen şey demektir. Soup bile biliyorsunuz Frenkçedeki soup bile Arapçadan geçme bir tabirdir.
Şimdi tabii çorba eski, kahvaltı eski.
Ha, bir de özür dilerim. Soğuk çok fazla olduğu için Isınmış. İnsanların sabah kalktığı zaman soba daha kıvamını almamış, ocaklar kıvamını almamış, sıcak yataktan kalktığı zaman o sıcacık çorba insan hararetini de dengeliyor. Bir de böyle bir faydası var.
Şimdi dediğim gibi hani sıcak şeyler, çay mesela yine yazın bile olsa kahvaltıda çay istiyoruz.
Çay hararet alıyor çünkü sıcak da olsa.
Süt çocuklara soğuk verilmiyor, mutlaka ısıtılarak geliyor. Bu belki mide boş olduğu için soğuk bir şeyler girmesin tabii diye yapılıyor. Ama bunun dışında mesela kahve daha yeni olmasına rağmen
çok tutulmuş.
Evet, kültürümüzde çok çay yer bulmuş. Kahvaltı sofralarına nasıl gelmiş peki?
Şimdi mesela çay ne kadar yeni? 93 harbinden sonra çayla tanıştık ve bizde bir yayılması çok sonradır. Buna rağmen ne kadar yayılmıştır çay?
Ve ne sevilmiştir.
Evet, Şarklılar önce başlamışlar bunda. Güneşin Şark'tan doğduğu gibi çay da Şark'tan doğmuş. Şarklılar Rusya ile ve İran'la olan münasebetleri sebebiyle çayla daha önce tanışmışlar. İstanbul çayı
çay
bilmez
doğudan
değişmezken,
geldiği için doğal olarak.
Doğulular, Vanlılar, Karslılar, Erzurumlar, Rizeliler çayı biliyorlar ve içiyorlardı. Bu hicret hadiseleriyle İstanbul'da da çay tanındı, bilindi ve sabah kahvaltılarına girdi. Kahve çok daha eskidir. Kahve 16. asırda bulundu. Arap memleketlerinden gelme. Habeşistan, Yemen üzerinden bize geldi. Şam üzerinden bize geldi. Şamlılar ilk kahveyi İstanbul'da açtılar. İnsanları kahveyle tanıştırdılar. Kahve güzel kokusuyla, kendine mahsus kekre lezzetiyle ve uyarıcı hasletiyle çok tutuldu. Bir takım itiraflara da sebebiyet verdi. Bunu içmek caiz midir,
evet,
değil midir? Bilmiyoruz
doğru,
biz bunu. Bu nasıl bir içki?
Yanık olduğu için herhalde,
evet,
değil
ulema,
mi itiraz var?
Ulema kahveye sıcak bakmadı iki sebepten. Birincisi yanık olması. Çünkü İslam dinine göre fahım mertebesine gelmiş şeylerin yemesi caiz değildir. Ekmek olsun kahve olsun. Yanmışsa bunu yemek caiz değildir. Çünkü vücuda zararlıdır. Kokmuş, kurtlanmış şey yemek de caiz değildir. Yani sadece şarap, domuz eti gibi değil. Bunları yemek de caiz değil. Peynir böyle değil ama. Kurtlanmış peynir yenir çünkü o kurdu ayrıldıktan sonra zarar vermiyor. Onu gıdacılar böyle
temizleyip
söylüyor. Peynire mahsus böyle bir durum var. Peynir zaten içinde bakterilerin olduğu bir gıda. Bir ikincisi de kahvenin uyarıcı olması. Fakat bu uyarıcılık bağımlılık yapıcı veya aklı giderici bir uyarıcı olmadığı anlaşılıyor. Kahvenin yanmadığı, kavrulduğu, rengi sebebiyle yanmış gibi gözüktüğü de ortaya çıkınca ulema biraz da herhalde onlar da kahveye alışıyorlar. Kahveye cevaz fetvası veriyorlar. Ve kahve İstanbul'da. Ardından bütün Osmanlı ülkesinde, Rumeli'de, Anadolu'da. Ve ondan sonra bizden Avrupa'ya bir yana.
Yüksekli Türk
oradan
adıyla.
Oradan bütün dünyaya yayıldı. Onlar tabii bizim gibi pişirmiyorlar. Türk kahvesini ayrı biliyorlar. Hele biraz bize yakın olanlar. Ama kahveyi bizden öğrendikleri halde kahve çekirdeklerini kavurmaları bizim gibi değil, pişirmeleri de bizim gibi değil. Avrupa'nın kahvesi farklıdır biliyorsunuz.
Filtre kahve ama, de granül kahve dediğimiz kahve.
Farklı ama yine menşei bizdendir. Türklerden öğrendikleri bir maddedir. Bizde yetişmiyor ama Arap memleketlerinde yetişiyor. Kahve çok tutulmuştur. İşte insanların başka uyarıcı bilmedikleri, çok çalışmak, çok ayakta kalmak mecburiyeti olan insanların çok tuttuğu bir içecek olmuştur. Kimdir bunlar? Talebeler. Kimdir bunlar? Geç vakte kadar çalışmak mecburiyeti olanlar. Kahveyi tutmuşlar. Aynı şey Avrupa'da da cari. Kahve içmeden önce de mutlaka kahve aç karnına çok sıkıntı verir. Ve vücudu dehidrolize eder. Suyu çeker. Onun için kahve biliyorsunuz suyla içilir. Adeti böyledir. Önce güzelce su içilir. Vücudun
ihtiyacı,
hidrosu dengesi temin edilir. Ağızda başka lezzetler varsa onlar izale edilir. Ondan sonra kahve bir ritüeldir. Yani sırf lop diye içilecek bir şey değildir kahve. Bir ekmek gibi ısırılacak şey değildir.
Ben bugün gördüm mesela, bir dinleyicimiz fotoğrafını paylaşmış. Kahve, Türk kahvesi. Yanında bir küçük lokum, ama lokumu gül yaprağının içine koymuş.
İşte yani bunlar böyle.
Sunumu çok güzel.
Efendim, kahve biliyorsunuz, eski konaklarda kahveci usta diye hususi hizmetkar vardır. İki kişidir bunlar. Biri kahveyi getirir, biri ikram eder. Bu kahvenin ayrı aparatları vardır. Tepsisi ayrıdır, mangalı ayrıdır. Bunlar mangalda pişirilir. Yine mangaldan alınmış közler üzerinde misafirin önüne getirir. Uzak yerden çünkü soğumasın diye. Üzeri kapalıdır, zarflı bardakları vardır eli yakmasın diye. Bunlar köpüğü muhafaza edilerek konur. Tepsiyi biri su tutar, usta kahveyi koyar. Bu bir sunulması diz üzerine çökülerektir, içilmesi öyledir. Yani kahve bir ritüeldir, bir merasimle içilecek şeydir. Sonra kahve evvel emirde kokusu için içilir. Onun için kahve misafirin önünde konur cezveye, konup getirilmez. Konduğu zaman mutfakta kalır kokusu. Adet onun önünde pişmesidir. Bu da mühim. İkincisi kahvenin neli olacağı. Bir sade kahveler var, bir de içine bir takım baharatların, damla sakızının, kakulenin katıldığı kahveler var. Türkler bunlara çok alışık değillerdir. Hiçbir şeyde, çayda da, kahvede de katkıya Türkler çok alışık değil. Türk damak zevkine uygun değil. Fakat Araplar bunu çok severler. Katkılı kahveler onlarda çok yaygındır. Bir de şeker ilavesi meselesi var. Türkler şeker ilaveli kahveyi severler. Fakat kibar takımında sade kahve makbuldür. Hatta adet şöyledir. Sade kahve bey kahve, efendi kahvesidir. Orta şekerli kahve köylü kahvesidir. Özür dilerim. Sade kahve herif kahvesidir. Orta şekerli kahve köylü kahvesidir. Şekerli kahve zenne kahvesidir.
Kadınlar içer.
Evet, adam bir kahveye gitmiş. Şekerli kahve demiş. Çırak bağırmış. Usta yap bir zenne demiş. Ondan sonra adam kendisinin ne zenne denildiğini düşündüğü için vazgeçmiş. Demiş evladım demiş. Sade olsun benimki demiş. Usta zenne herif oldu demiş. Yani bunlar bile bir merasimdir. Sade kahvenin bazısı yanından çarklıdır. Yani yanında şekeri vardır. Eskiden şimdiki gibi böyle rafine şekerler olmadığı için lokumla kahve içilir. Lokum ağza alınır. Onun da bir merasimi vardır.
O da kahve bitene kadar bitirilmez.
Kahve bitene kadar bitirilmez.
Yani yiyelim onu önce
yok,
değildir.
Yok, önce değil. Önce değil. Bitirilmez. Kahveyle beraber o birbirine alıştırılır. Bunun raconu budur. Şimdi çikolata ve madlenle içiliyor ama tabii lokumun kahveye yakışması bambaşkadır. Kahve çay kadar değil ama yine hayatımızdan kaybolmadı. Yerine başka kahveler geldi. Mesela Nescafe oldukça memleketimizde yayıldı. Her ne kadar lezzetleri çok farklı olsa da. Granül filtre kahvede az olmakla beraber yayıldı. Fakat Türk kahvesinin saltanatını bozamadı. Ama yine de kahve eskisi gibi değil. Eskiden çay yokken herkes birbirine kahve ikram ederdi. Herkes kahve içerdi.
Bir yaşı vardı eskiden kahve içmenin.
Çocuklara kahve içirmezler.
Ama şimdi herkes
karartır
içiyor
derlerdi. Muhtemelen kahve pahalı olduğu için. Biz kahvenin pahalı olduğu devirlere yetiştik. Kahve bir ara bulunmadı Türkiye'de. 70'li yıllardan bahsediyorum. Biz de yeni yetişiyoruz o zaman. Bizim peder kahve tiryakisiydi. Ne yapar yapar? Brezilya'dan arkadaşları, pilot arkadaşları getirtirdi kahve. Fakat bu çiğ kahveydi. Babaannemin çeyizinden kahve kavurma tavası ve kahve değirmeni vardı. Kahveyi kavururdu rahmetli. Ben denizde çekerdim. Kahve çekmek çok zahmetli bir iştir. Ocağınızı nasıl sıkıştıracaksınız? Sıcak, yakar. Çevireceksiniz. Pirinç zor çevriliyor. Eliniz yanıyor. Bak o kadar da zahmetli. Şimdi ben de yani bir kahve öğütmüşüz nedir? Arada yaramazlık yapardım ben. Babam anlardı. İyi öğütmemişsiniz derdi. Bir şeyimiz vardı makina. Onun ben kahve öğüttüğünü de öğrenince o gün onda elektrikli makina, mikser gibi. Onu da öğüttüm. Pudra şekeri için yapılmış. Onu da öğüttüm. Babam anladı kahveyi. Bu dedi değirmende çekilmemiş dedi. Onun üzerine tekrar değirmene döndük. Onu yani kıvamında yapmanız icap ediyor.
Tabii onun bir taneli bir
yapısı. Yani tiryakiler bunu biliyorlardı. Yani peder o zaman bile kahvesinden vazgeçmedi. Dünya kadar para harcadı. Ama kahvesinden vazgeçmedi. Kahve vazgeçecek
ama
bir şey değil.
Ama bulamayanlar için nohut kahvesi diye başka bir kavram
tabii,
katıldı değil mi?
Anadolu'da da kahve yayıldı. Fakat bulunmuyor kahve her zaman. Bilhassa son zamanlardaki o kıtlık devirlerinde. Bu sefer nohutu veya onu da bulamayanlar buğdayı kavurup çekerek kavut kahvesi veya nohut kahvesi içtiler. Ben bunu içmedim. Gördüm. Kokusu kendine mahsus. Rengi kahveden biraz daha açık. Ama içenler nerede kahve, nerede bu diyorlar. Ama işte kifaf-ı nefs, eskilerin tabiriyle nefsi tatmin kabilinden bunu içmişler.
Bulunmadığı yerde
evet
kahvenin.
Dediğim olmadığı gibi çay olmadığı için bu çok yaygın. her misafir birbirine gittiğinde kahve ikram ediyor. Bila istisna. Şimdi bazı evlerde kahve ikramı tamamen kalktı. Bizim çocukluğumuzda misafir önce kahve ikram edilirdi. Yemekli misafir değilse sonra çay ikram edilirdi. Yemekli misafirse mutlaka yemek, kahve, sonra çay ikram edilirdi. Adam birine sormuşlar, çay mı içersiniz, kahve mi? Şimdi demiş, çay içelim, kahveyi yemekten sonra içeriz demiş.
Çok güzel göstermiş. Yani bilmiyorsanız yolu
yordum. Ne yapsın, bazı insanlara da böyle öğretmek icap ediyor. Çok güzel söylemiş. Bir şekilde.
Efendim ben çok teşekkür ederim. Daha 40 yıl hatırına gelemedik ama.
Evet, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var.
Ama
demişler,
bu sohbette
doğru.
Herhalde 40 yıl hatırlı bir sohbet
İnşallah.
Olacak. Çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz ama biz buradayız, buluşacağız yine.